Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 17 ayrımdan oluşmaktadır.
Büyük A, Tarık Buğra, Beşir Ayvazoğlu, biyografi, Kapı Yayınları, 3. basım, Şubat 2006. Beşir Ayvazoğlu. Beşir Ayvazoğlu 11 Şubat 1953 tarihinde Sivas'ın Zara ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta, yüksek öğrenimini Bursa'da tamamladı. 1976 yılından itibaren çeşitli liselerde Türkçe ve Edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. TRT'de uzman olarak görev yaptı, askerlik dönüşü gazeteciliğe başladı. Her gün Tercüman, Türkiye, Zaman ve Yeni Ufuk gazeteleriyle haftalık Aksiyon dergisinde köşe yazarı ve yönetici olarak çalıştı. Bir ara Kültür Bakanlığı danışmanı olarak görev yaptı. AKDT-YK, Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, Repertuar Kurulu ve TDV, İslam Ansiklopedisi, Türk Dili ve Edebiyatı, Merkez İlim ve Redaksiyon Kurulu üyeliklerinde bulundu. Ayrıca CNN Türk'te Hilmi Yavuz'la birlikte 2 yıl Gök Kubbemiz adlı kültür programını hazırladı. Kasım 2001 ila Temmuz 2005 tarihleri arasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Halen Türk Edebiyat Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini yürütüyor ve TRT2'de Bir Tepeden adlı bir televizyon programı hazırlıyor. Türkiye Yazarlar Birliği, İLESAM, Çocuk Vakfı ve Sezer Tansu Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurucu üyeleri arasında yer alan ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Beşir Ayvazoğlu, 1982 yılında yayımlanan Aşk Estetiği adlı ilk eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği'nin fikir dalında yılın yazarı ödülüne layık görüldü. Muradiye, Ölüm ve Gül adlı belgesel metniyle TMKB Türk Milli Kültürüne Hizmet Ödülünü 1986 yılında, Güller Kitabı adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği inceleme dalında yılın yazarı ödülünü 1992 yılında, Yahya Kemal Eve Dönen Adam adlı eseriyle de Avrasya Bir Vakfı ödülünü 1998 yılında aldı. Beşir Ayvazoğlu 1999 yılında da Kombassan Vakfı tarafından Mevlana Edebiyat Büyük Ödülüne layık görüldü. Kısaltmalar. Metinde bazı kaynaklar için aşağıdaki belirtilen kısaltmalar kullanılmıştır. Kısaltma harflerinden sonra virgülle ayrılan rakamlar sayfa numaralarını göstermektedir. BCA, Bu Çağın Adı, İstanbul 1990. D, Dönemeç'te, İstanbul 1998. DKS, Düşman Kazanma Sanatı, İstanbul 1979. İR, İbiş'in Rüyası, İstanbul 1989. KA, Küçük A, İstanbul 1989. PD, Politika Dışı, İstanbul 1992. SF, Sait Faik, İstanbul 1972. SD, Sanatçı Dostlarım, Mehmet Çınarlı, İstanbul 1979. TB, Tarık Buğra, Hüseyin Tuncer, Ankara 1988. TE, Türk Edebiyatı, Muhsin Karabay'ın Röportajı. YDBY, Yarın Diye Bir Şey Yoktur, İstanbul 1989. Hatırlamak. Eski çağların ormanlarında, çok eski bahçelerde, unutulmuş kuşlar vardır, ben bilirim. Yaklaşırlar bana, yalnız bana, allı pullu kanatlarla. Yalnız benim duyduğum masallarla, nilliler ağıtlarla. Boştur ama, boş, bittiği yerden başlar, daha da dikleşerek yokuşlar. Tanrı üfleyivermiş gibi söner de güneş, erir gider avucumda kondu konacak kuşlar. Ve ben taş duvarlara, demir kapılara çarpar parçalarım bardakları. Sanki eskiten eciş bücüş eden, ben değilmişim gibi çılgın naralarla karşıladığım o mutlulukları, anları, elleri, dudakları hatırlar, hatırlar, hatırlarım gene de. Muhlanıp kaldığım bu yoksul pencerede, başım döner çıldırırım sonra da, hatırlamakta yeniden bulmanın. O kıl kadar o aşılmaz uçurum önünde ve ben yeniden yur yıkar sarar sarmalarımda, maviden yeşilden kefenlere bebeklerimi, bitkin, terli, soluk soluğa ve üzgün, çok çok üzgün, yeni doğuşlar beklerim, terim daha soğumadan beklerim, korku, dua, diş gıcırtısı karmakarışık. Mıhlanıp kaldığım bu yoksul, bu kör pencerede, Tanrı küsmüş gibi, bilirim, bitecekti de ışık, eriyip gidecekti gümüş pullu uçuşlar. Yumuşak, dost ve serin sokuluşlar. Avcuma kondu konacak sandığım kuşlar. Tarık Buğra. Önsöz. Tarık Buğra son yıllarında Türkiye'nin 70 yılda yaşadığı büyük değişmeyi de yansıtan otobiyografik bir roman yazmak istiyordu. 6 Temmuz 1991 tarihinde başladığı ve 80 sayfasını yazabildiği bu romana araya başka işler girdiği için devam edememiş. Ancak 2 yıl kadar sonra yeniden farklı bir tarzda yazmaya başlamıştı. İlk yazımında Eteklerinde Bir Yığın Yaprak ismini düşündüğü romana, ikinci yazımında Güneş Rengi Bir Yığın Yaprak ismini vermiş, ne yazık ki aynı sebeplerle onun da ancak 32 sayfasını yazabilmişti. Ahmet Haşim'in ünlü Merdiven şiirindeki Eteklerinde Gümüş Rengi Bir Yığın Yaprak mısrağından aldığı ve kendi hayatını çok iyi ifade ettiğine inandığı bu ismi biyografisinde kullanmak o zaman bana doğru görünmüştü. Bu cesareti biraz da Güneş Rengi Bir Yığın Yaprağın tamamlanmamış yazılan kısmının da yayımlanmamış olmasından aldığımı söylemek isterim. Ancak eşi Hatice Bilen hem Eteklerinde Bir Yığın Yaprağın hem de Güneş Rengi Bir Yığın Yaprağın yazılmış bölümlerini Tarık Buğra'nın bazı notları ve kendisine yazdığı mektuplarla birlikte Güneş Rengi Bir Yığın Yaprak 1996 adıyla yayımlayınca elinizdeki kitabın ilk baskılarında taşıdığı isim anlamsızlaştı. Bu bakımdan gözden geçirilmiş, yenilenmiş ve bazı ilavelerle zenginleştirilmiş üçüncü baskı farklı ve bence anlamlı bir isim taşıyor. Büyük Ağa Tarık Buğra. Tarık Buğra, bu biyografiyi o günlerde yayın hazırlıkları yapılan ve ilk sayısı basıldığı halde piyasaya verilmeyen Kimlik adlı edebiyat dergisinin Tarık Buğra özel sayısı için yazmaya başladığımda henüz hayattaydı ve kendisini sorumlularımla sık sık bunaltıyordum. Benim böyle bir işe kalkışmış olmamdan çok memnundu. Bunu her telefonumda ses tonundan hissederdim. Ne yazık ki Güneş Rengi Bir Yığın Yaprağı bitiremediği gibi benim yazdığım biyografinin tamamlandığını da göremedi. Görseydi beğenecek miydi bilmiyorum. Elinizdeki kitabın kuru bir biyografi olmaması için özel bir gayret gösterdim. Fakat bir biyografi yazıldığını unutmadım ve Tarık Buğra hakkında en doğru bilgilere ulaşmaya çalıştım. Yazdığı gazete ve dergileri taradım, dostlarıyla konuştum, kendisiyle yapılan röportajları dikkatle inceledim. Hikaye, roman ve denemelerindeki otobiyografik unsurları mümkün olduğunca ayıklayıp buldum. Sonuçta sanırım bir roman gibi rahat okunan, aynı zamanda kaynak olarak kullanabilecek bir kitap çıktı ortaya. Tamamlandıktan sonra Tarık Buğra'nın eşi Hatice Bilen hanımefendi tarafından da okunarak gözden kaçmış bazı hatalar düzeltildi ve eksik bilgiler tamamlandı. Bunun için kendilerine teşekkürü borç biliyorum. Tarık Buğra gibi yazarlar sürekli yeniden ele alınmalı, bütün eserleri didik didik edilmelidir. Çünkü büyük yazarlar her okunuşta yeni bir derinlikleri keşfedilen nadir şahsiyetlerdir. Bu vesileyle büyük yazarı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Beşir Ayvazoğlu, Altunizade, 29 Aralık 2005. Giriş. Ömrüm ve asıl söylenişiyle yazarlık ömrüm, kafamın bağımsızlığını koruyabilmek, olaylar ve meseleler karşısında düşüncemin hürlüğünü kaybetmemek için titizlenmekle geçti. Tarık Buğra. Tarık Buğra ile 1980'lerin başında Bursa'da Küçük Ağa'nın çekimleri sırasında Yücel Çakmaklı vasıtasıyla tanışmıştım. Aslında ben onu yazar olarak çok uzun bir süreden beri tanıyordum. Okuduğum ilk kitaplardan biri, belki de ciddi olarak okuduğum Rusya, Amerika, sosyalizm, uzay yarışı gibi boyumu aşan konuların ele alındığı ilk kitap, onun Gagaringrad, Moskova notlarıydı. Henüz çocuktum ve o kadar etkilenmiş olmalıyım ki, bu küçük kitabın mor renklerin hakim olduğu kapağı hala gözlerimin önündedir. Ondan sonra Tarık Buğra imzasını taşıyan her kitabı ve her yazıyı okumaya çalıştım. Tercümandaki Merhaba sütununda okuyucularına elveda dediği gün sanki onun imzasıyla bir daha hiç karşılaşmayacakmışım gibi üzüldüğümü hatırlıyorum. 1985'ten sonra dostları arasına girdiğim Tarık Buğra'nın son birkaç yılında çok yakınında bulundum. 75 yaşına basması dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından onun için düzenlenen toplantıda Tarık Buğra'yı anlamak başlıklı tebliğimi, ki bu tebliğ o henüz hayattayken yazmaya başladığım bu biyografinin çekirdeğini teşkil edecektir, gözlerine bakarak okumak saadetine erişmiştim. Daktilo tuşlarına vurmaktan şahadet parmakları kütleşmiş, yani ömrünü yazarak tüketmiş bir yazarın hakkını yaşarken kendisinin de bulunduğu bir toplantıda teslim etmek insana harikulade duygular yaşatıyor. Onun gözlerindeki mutluluk ışıltılarını yakalamak, teşekkür etmek için çıktığı kürsüden, sesi titrediği ve gözyaşlarını tutamadığı için sözlerini tamamlayamadan inişine ve o anda salonda yaşanan duygu sahnesine şahit olmak. Böyle anları anlatmaya çalışırken insan kelimelerin kifayetsizliğini daha derinden hissediyor. Tarık Buğra ile en uzun ve içten sohbetlerimiz o tören için Ankara'ya birlikte yaptığımız seyahat sırasında olmuştur. Trenle gidiş dönüşümüz doğrusu benim için bulunmaz bir fırsattı. Kafamda onun hakkında ne kadar soru varsa hepsini sormuştum. Bir yazar hakkında eserlerini okuyarak edindiğiniz kanaatler çoğu zaman kendisini şahsen tanıdıktan sonra edindiklerinizle örtüşmez. Bu yüzden hayal kırıklığına uğrarsınız. Ben Tarık Buğra'da bu hayal kırıklığını yaşamadım. O işte tam da romanlarındaki yazardı. Şimdi Tarık Buğra'yı kendisini yakından tanımış ve biyografisini yazmış biri olarak iki kelimeyle tarif etmemi isteseniz derim ki eskilerin tabiriyle haza yazar. Yazarları anadan doğma yazarlar ve zoraki yazarlar diye iki ana gruba ayırmak mümkündür. Tarık Buğra yazar olarak yaratılmış, ömrünün her anını ya yazarak yahut yazacağı kitapların hayalini kurup malzeme toplayarak değerlendiren yazarlardandır. Yani Sait Faik'in "Yazmasam deli olacaktım" cümlesiyle bitirdiği Haritada Bir Nokta adlı hikayesinde en güzel ifadesini bulan birinci gruba girer. Üniversite tahsili için geldiği İstanbul'da, girdikleri fakülteleri güzel güzel bitiren arkadaşlarının çoğundan daha zeki olduğu halde yazarlık sevdası yüzünden çeşitli yıllarda kaydını yaptırdığı tıp, hukuk ve edebiyat fakültelerinde dikiş tutturamayan Tarık Buğra, kararlı arayışını sefalete düşmek pahasına sürdürür. Yazar olacak, hayatını yazarak kazanacaktır. İmparatorluk ile Cumhuriyet arasındaki sancılı dönemde Akşehir'de doğan 1918 Süleyman Tarık Buğra'nın dimağına yerleşen ilk sesler ve görüntüler Anadolu'da başlayan ölüm kalım mücadelesiyle ilgilidir. Talebelik yıllarında dersleri asıp küllük kahvesinin tahta masa ve iskemlelerinde yazarlık hayalleri kuran genç Tarık, belki de dimağındaki bu ses ve görüntülerin, yani çocukluğundan beri içinde taşıdığı büyük romanın küçük ağının sancısını yaşıyordu. Ve hiç beklenmedik bir zamanda oğlumuz doğdu. Genç yazara şaşırtıcı bir şöhret kazandıran oğlumuz hikayesi, pek uzun sürmeyen başarılı bir hikayecilik ve ömrünün sonuna kadar devam edecek çileli yazarlık macerasının asıl başlangıcıdır. En baba kitabın 3000, bilemediniz 5000 sattığı Türkiye'de yazarlığa heveslenmek, bugün olduğu gibi dün de gerçekten tehlikeli ve sonu belirsiz bir maceraya atılmak demekti. Hayatını yazarak kazanmaya karar vermek, aç kalmayı göze almadan mümkün değildir. Tarık Buğra yazarlıkta ve yazar kalmakta ısrar ettiği için büyük maddi sıkıntılar çeken ve kalemine duyduğu saygı yüzünden sık sık işsiz yani aç kalan adamdır. Yazık ki hemen her yazar gibi Tarık Buğra da ayakta kalıp eserlerini verebilmek için kendisine en yakın duran ama aslında yazarlığın en sisli düşmanlarından biri olan gazeteciliğe bulaşmak zorunda kalmıştır. Halbuki köşe yazarlığı ona göre yazarlık değildir. Aksine yazarlığa limon satıcılığı dahil bütün işlerden daha aykırıdır. Belki bu yüzden çalıştığı hiçbir gazeteye sıkı sıkı tutunmamış, ilk fırsatta hayal ettiği romanları daha rahat yazabilmek için meşhur Allah ısmarladıklarından birini çekmiştir. Ama nereye kadar? Son sohbetlerimizden birinde geçinmek gibi bir derdi olmadığı için bütün mesaisini romanlarına harcayan Orhan Pamuk'a imrendiğini söylemişti. Her şeye rağmen bütün gerçek yazarlar gibi kaleminin haysiyetini ve kafa bağımsızlığını korumak hususunda inanılmaz bir titizlik gösteren Tarık Buğra'nın edebiyat ve düşünce hayatımızda yakın tarihe resmi tarihin dışında bakabilmek cesaretini gösteren ilk yazar olması bakımından ayrı bir yeri vardır. Bugünlerde bazı yazarların yeni yeni keşfettikleri birinci meclise ve bu meclisin Hüseyin Avni Ulaş gibi demokrasiyi gerçekten kavramış ve tabii harcanmış, üyelerine dikkatimizi ilk çekenlerden biri odur. Küçük ağanın ve özellikle ve bir takım solcu eleştirmenleri o kadar rahatsız eden Firavun imanının şu sıralarda yeniden ve dikkatle okunması gerektiğine inanıyorum. Tarık Buğra haklı olarak yeterince anlaşılmadığına inanır ve zaman zaman bu durumdan samimiyetle yakınırdı. Sanırım Türkiye Yazarlar Birliği çevresinin son zamanlarda kendisine gösterdiği yakın ilgi onu çok memnun etmişti. Kendisini çok kısa bir sürede ölüme götüren hastalığa yakalanıp hastaneye yatırıldığında Türkiye gazetesindeki köşemde "Geçmiş olsun Tarık ağabey" diye bir yazı yazmıştım. Ameliyattan sonra ziyaretine gittiğimde "Sana çok teşekkür ederim Beşir" deyişindeki içtenliği unutamıyorum. Gözleri dolmuştu ve sesi titriyordu. Yazarlık hayatımın büyük ödüllerinden biri işte bu teşekkürdür.
Ayrım sonu.